Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İneci.
Yine güzel bir cuma gününde Talha ile beraber ofisteyiz ve teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. İsterseniz ilk olarak geçtiğimiz ikisi birdeki anketle başlayalım.
Hay hay.
Demiştik ki Oculus Rift satın alacak mısınız? Ankete katılanların %10'u evet demiş, geri kalan kararsız ve almayacaklardan oluşuyor. Almayacakların sayısı önemlidir. Merak etmişsinizdir, %75 almayacağım demiş. Geri kalan da kararsızmış.
Kararsız da yine almayacaklardan olup da...
Eli gitmemiştir. Ben fakir değilim.
Hayır, ben fakir değilim.
Hani o A4 kağıtta da ben A4 tek hatırladım diyenler vardı ya, işte onlardan.
Ya da benim Oculus Rift'i çalıştıracak PC'm yok demek ki.
Evet, yani şaka yapıyoruz tabii ki. Sonuçta gerçekten fiyatı yüksek. Çok yaptığımızı
biliyorlardır ya.
Yüksek gerçekten fiyatı ve $600 dediğin 1800 lira para yapıyor ya. Bir de onu çalıştıracak sisteme ihtiyacım var.
$1500 diyor Oculus Rift'in yapımcıları da ona.
Ne yazık. Netflix üye olacak mısınız demiştik. Aynı rakamlar burada da var. Demek ki Oculus alacak zengin, Netflix'e de üye. Çünkü %12'lik bir kesim evet demiş. Sıkıntı yok. Yani İngilizcem de var. Tamam. Bir tanesi de yazmış, siz Türk milletin amma cahili biliyorsunuz. Hepimiz İngilizce biliyoruz diye.
Tamam ya.
Yani o çok...
Şey var biliyor musun Cem Yılmaz? İngilizce biliyor musun? Biliyorum. Ne kadar biliyorsun? Derdimi anlatacak adam. Derdin de İngilizce bilmiyorum.
Bombaymış. Şimdi o arkadaş... Neyse çok konuşmayalım. Herhalde çevresi çok böyle şey.
Yok canım, yanlış anlaşılma olsun. Biz espri yapıyoruz nihayetinde.
Buraya. Yanlış anlaşılması olacak. Türkiye'de kaç kişi İngilizce biliyordur Allah aşkına, derdini anlatacak kadar ya. Yani öyle bir söylüyorlar ki askere gitmemiş adam ülke hakkında çok atıp tutmasın, tamam. Bir gitsinler abi, bir görsünler geneli. Yani çok abartmıyorum. Gidin askere, 3000 kişilik bir tane birliğe girin. Görün. Ülke gerçeği o. Arkadaşınız, aileniz falan değil arkadaşlar. Ülkemizle ilgili devam edelim. Ülkemiz artık insan savaş araçlarını, İHA'ları kayıt altına alacak. Amerika'da başlamıştı bu. Biliyorsun artık her şeyi tehdit ediyorlar. İşte polis karakolunu çekiyor, güm güm masaya vuruyorsun. Bunu tehdit ediyor. Bu arada ses geldi mi bilmiyorum ama dam dam masaya vuruyorum.
Birkaç kez geldi.
Evet. Umarım seyirciye gitmemiştir. İHA'ları kayıt altına alacağız ve şöyle bir sınıflandırma oluşturulmuş. 500 grama kadar kayıt yok. Yani çoluğunu çocuğunu alacaksın, o dandik İHA'ları.
Küçük oyuncaklar falan.
Sıkıntı yok diyor. 500 gramla 25 kilo arasında getir, ben bunu bir kaydedeyim diyor. 25 kilodan sonrasında da şey diyor.
Sen bayağı profesyonel takılıyorsun.
Evet, özel bakalım. Lisans olacak diyor. Böylece bir İHA'yı düşürdüklerinde bir yere girdiğinde lisansının seri numarasına bakacaklar. Bu Talha'nın diyecekler. Tutacaklar kulağından kodesi. Yani direkt böyle.
Benim senin üstüne.
Senin üstüne
başladık.
Örnek vermiş.
Yunus'tan örnek versen bence ya.
Evet, Yunus'u görecekler. Direkt sakalları kesip onu da.
Al bakalım.
O şekilde bir pozla. Bence iyi bir İş yapsınlar ve siz de drone'unuzu artık arkadaşınıza vermezsiniz uçur diye.
Kesinlikle son
ya
dönemlerde...
Ya versene bir drone'u, bir şey yapacağım deyip bak, askeri üste kondurup kaçacaksın. Ya
kesinlikle, mesela drone düşürüp de çoluğa çocuğa zarar veren haberleri de gördükten sonra kesinlikle bu konuda bir atılım yapılması gerekiyordu. Zaten yurt dışında önemli şeyler alındı, kanunlar gerçekleşmişti. Bunu da Türkiye yansıması şimdi olmuş durumda.
Bir diğer önemli haber de Toyota'nın bu akıllı araçlar için geliştireceği internet altyapısı ile ilgili. Toyota bütün akıllı araçlarının 50 megabit per second hızlarla uyduya bağlanmasını istiyor ve bununla ilgili de Kymeta isimli bir firmanın geliştirdiği yassı antenle işbirliğine gitmişler. Araçların üstüne yassı antenler koyacaklarmış ve Kymeta'dan aldıkları özel lisans anlaşması gereği de çok özel yenilikleri ilk Toyota kullanacakmış. Böylece her Toyota akıllı araç ultra yüksek bir hızla internete bağlanacak ve işte depremdi, afetti, bunlardan etkilenmeden sürekli olarak uydu üstünden internet altyapısını sağlamayı amaçlıyorlarmış. Aylık ne kadar ödersin bilmiyorum ama adamların vizyonu, gelecek vizyonu çok farklı. İnanılmaz.
Şimdi akıllı araçlara da çok büyük faydası dokunacak bir internet altyapısı.
Tabii ki yani. Şimdi 50 megabit per second internet inanılmaz. Bir de bize de sağlasın. Aracı içinde giderken internete bağlan.
Kendi düşünsene. Öyle bir internet olsa arabanın içinde yaşarım ben. PlayStation 4 orada oluyor.
Birçok insan öyle bir şey var ya. Arabada yatıp kalkan.
Arabadan yayın yapıyor musun? İkisi birinin bir sonraki bölümünde arabada. Canlı yayın.
Canlı yayınlar falan o efsanevi olur. Güzel olur gerçekten.
Bir yandan gezeceğim, bir yandan yapacaksın. Süper olur.
Zaten örnek vermişler. Şu an günümüzdeki arabalarda uydu bağlantısı üstünden 128 kilobit per second internet bağlantısı sağlanıyormuş ki bu 56K modemin biraz daha gelişmiş oluyor işte. Şimdi 50 megabit per second dediğim birçok evde yok ya bizde.
Yani evet bizde. Ben
gerçekten
yok en azından.
Çok hızlı. Ya ben de şimdi kablo altyapısı sayesinde şanslı olursanız kablo altyapıdan sağlanıyor.
Ya evi değiştiriyorum.
Sana da gelecek bak, bu arada şimdi şey
ben
yapma.
Evi de, bana gelmiyor, ben ona gidiyorum. Evet. Bir arkadaşımız bu ikisi birde konu geçmişti internet altyapısından kaynaklı. Sağ olsun böyle bir makale yazıp göndermiş bana da. Hani şöyle şöyle böyle böyle oluyor vesaire gibisinden. Ben de zaten bundan sebep evi değiştiriyorum ya. O kadar önemli yani.
Evet gerçekten
öyle. Bizim
öyle.
İşimizde. Geçelim oyun dünyasından haberlere. Biliyorsunuz $600'lık ön sipariş fiyatı ile birlikte bir hayli konuşuldu Oculus Rift. Oculus Rift'in yapımcı ekibinden birisi çıktı, dedi ki biz piyasadaki en iyi VR gözlüğü. Tabii işte HTC VR Vive'la kıyaslamıyorlar kendilerini bunu söylerken. PlayStation VR'la kıyaslıyorlar arkadaşlar. PlayStation VR'ın donanımsal açıdan PlayStation 4'e özgü olduğu için Oculus Rift'le kıyaslanamayacak bir radyoda olduğunu, Oculus Rift'in üst düzey PC'lerde, $1,500'lık PC'lerde diyelim ya da kullanabilecek raddede geliştirildiğini dile getirdi. Zaten bu bilindik bir şeydi. Biz de PlayStation VR ilk çıktığında şunu sormuştum ben Mesut'a. Ayrı bir platformda mı çalışıyor? Ek aparatı var mı? Yoksa direkt PlayStation 4'e mi takılıyor demiştim. Ki direkt PlayStation 4'e takılarak oynanan bir cihaz.
Şimdi orada
bu da kafa, kendi içinde bir başarı bence.
Evet, orada kafa karıştıran bir şey var. O VR'ın yanında bir kutu görüyor insanlar. Diyorlar ki bak bunun ayrı bir ünitesi var. Gücünü oradan alıyor falan. Evet, gücünü oradan alıyor. Yani elektrik altyapısıydı, sensör altyapısıydı falan filan. Bağlantılar da oradan yönetiliyor ama o ekstra bir işlemciye sahip değil. Yani grafikleri arttıracak herhangi bir şekilde katkı sağlamıyor PlayStation'a. Bunu
ekstra bir donanımla çalışmıyor yani.
Çalışmıyor. Burada insanların kafası karışıyor. Diyorlar ki bakın işte VR'ın ayrı bir kutusu var. O grafikleri arttıracak falan. Yok öyle bir şey yani.
Evet. Bir diğer haberimiz yine Oculus Rift cephesinden arkadaşlar. Bir diğer açıklamasında 1995 yılında Nintendo tarafından çıkartılmış olan Virtual Boy isimli bir platform vardı arkadaşlar. 6 ay içerisinde piyasadan kaldırıldı. Sanal gerçeklik üzerine giden bir platform gibi gözükse de böyle bir zaten şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Gözünüze takabildiğiniz böyle garip fotoğraf makinesini de andıran bir sistemdi. Eskiden hacıdan gelen böyle şeyler vardı ya. Bastıkça fotoğraf değişirdi. Ona benzeyen bir sistem aslında. İlk LED,
görüntüsü falan da çok komik yani.
LED monitörü ilk kez son kullanıcıya getiren aslında şey anlamında, görsel anlamda başarılı ama diğer taraftan tek renkli olması, bu tek rengin kırmızı renkli olmasıyla birlikte göz yoran, baş ağrısına sebep olan, yüksek fiyatıyla birlikte her kullanıcıya erişemeyen bir sistem olduğunu ve bu sistemin Nintendo'nun o dönemde çıkarmış olduğu bu Virtual Boy isimli başarısız sistemin sanal gerçeklik kasklarına uzun süre insanların kötü anlamda yani ön yargıyla baktıklarını dile getirdi.
Yok o çok ileri gitmiş ya.
Nintendo'dan sebep de bugün Oculus Rift'in birazcık zorlanabileceğini piyasada dile getirdi. Ben de aynı şekilde
bütün suç Nintendo'nun ne güzel ya.
Süper Mario yap zıplat mıplat malı götür ama günün sonunda Oculus Rift'e zararı dokundu demiş ama gerçekten de öyle mi değil mi? Elbette çıktıktan sonra anlayacağız. Yani bu üzerinden 22-23 sene geçmiş bir platform. İnsanlar hatırlıyor mudur bilmiyorum yani Virtual Boy. Zaten 6 ay piyasada kalmış.
Yok canım çıkmış. O atışa onun kaç kişi kullanmış da kaç kişi şey yapmış yani bu biraz olur. Uçuk bir yaklaşım olmuş. 19 yaşındaki öğrenci bir arkadaşımız sanal bir avukat geliştirmiş. Daha öncesinde de bu İngiltere'de yaşayan bir arkadaş. 18 yaşındayken de bu işte haksız kesilen park cezaları ile ilgili bir site geliştirmiş ve insanların birbirleriyle haberleşmesini sağlamış orada. Hani bunlara karşı nasıl itiraz ederler vesaire tarzında. Sanal avukat işte ne yapmalıyım, böyle ceza yedim, şu tarihte yedim falan gibi sorular sorduğunuzda size dönüşler yapıyormuş. İşte diyormuş ki tarihini söyle, bilmem neyi söyle, işte dilekçeyi yazıyormuş sana otomatik olarak. Ya da diyormuşsun ki işte rakun avlamak yasak mı? Yasak veya değil diye geri dönüyormuş sana. Bu tip geri dönüşler yapabiliyormuş.
Kanunda açık, anayasadaki açıkları.
Zaten geliştirme aşamasındaymış ama ileride artık nelere yarar, kimlere yardımcı olur bilmiyorum. Belki de şeyi söylerler. Ya bu bir sanal bir şey geliştirildi ama işte farklı terör örgütleri tarafından kullanılıyor. İnsanlar devlete karşı bunu kullanıyor falan diye ileride çıkar belki.
Ya da sanal avukatın olduğunu düşünsene. İleriye dönük olarak seni
hacklemişler ama. Böyle. Sana daha fazla ceza almaya.
İtiraz ediyorum.
Sana daha fazla ceza almaya geri dönüyormuş.
O da olabilir.
Sony'den enteresan bir gelişme var. Sony akıllı bir ışık gösterisi yaptı. Toshiba'nın geliştirdiği LED sistemlerle geliştirilen akıllı ışık üstündeki birçok sensörle odayı tarıyor. İşte odaya girdiğinizde aydınlatmanın yapılmasını sağlıyor. Odadan birisi çıktığında çeşitli işlevleri yürütebiliyor. Ama bunun yanında Wi-Fi özelliğine sahip üstünde bir hoparlör var. Müzik çalabiliyor. Ve ekstra olarak infrared vericisi sayesinde evdeki bütün eşyalarla haberleşerek onları kumanda etmesini de sağlıyor. Mesela klimada infrared bir alıcı var. Ona diyor ki açıl.
Televizyona
açıl kapan. Kanalı değiş. Bunları da tek bir tablet üstünden yönetmeni sağlıyormuş. Enteresan bir aydınlatma sistemi olmuş. Odaya birisi girdiğinde yanıp televizyonu da açabilir diyorlar isterlerse. Üstüne bir micro SD kart takabiliyormuşsun. Ne işe yaradığını kimse anlamamış da.
Olsun bulunsun bir şey
İçindeki yapalım. Müzikleri çalabilir diyorlar ama bana pek mantıklı gelmedi. Kayıt sistemi, güvenlik sistemi için olabilir diye düşündüm.
Her odaya ayrı bir müzik attığını düşünsene. Mutfağa girince ayrı bir şey çalıyor falan.
Ya onları var şu an yani. Yapabiliyorsun ama zaten hani bu tip sistemlerde. Yani sistem, Wi-Fi olduğu
ışık
için.
Işık yanınca bir de ardından müzik gelecek.
Değişik bir müzik yani hoş güzel olur.
Her odanın ayrı bir ambiyansı
var. Lavaboda ayrı bir müzik. Evet. Orada vardır ya otel lavabolarını falan yıkarken böyle değişik.
Yankılı falan gelecek falan evet. Hatta.
Ses. İşte böyle bir sistem ama sadece Japonya'da satılacakmış şu anda. Benim oldukça hoşuma gitti. Kullanılabilir. Özellikle Bartu bizim erişemiyor ya lambalara falan. Odaya gittiğinde bizi çağırıyor. Gel oyuncağımı alacağım, karanlık burası diye.
Bu sayede.
Evet, bu sayede şey olur. Kendi kendini yanar.
Bir de sen şey demezsin. Elin arkaya varmıyor mu oğlum? Kapatın yani. Çocukları gibisinden klasik baba atarını yapmasın.
Tabii bir de üstüne gelişmiş sensörler olduğu için de bu otomat sistemlerle karıştırılmasın. Yani sürekli el yapmak zorunda kalmazsın. Ben buradayım.
Ben o geldi biliyor musun çalış. Aklıma? İşte apartmanda zaten böyle bir sistem var. Apartman aralarında falan ama şimdi en azından böyle böyle
yapmak bunda yok. Kız ötesi sistemleri falan var. Orada mısın değil misin? Anlıyor.
Biraz daha geçişleri de hoş bir de bunu. Lap diye açılıp kapanmıyor. Böyle jit yavaştan
işte teknolojik
biraz
ya.
Biraz daha romantik
artistik yapıyor.
Geçiş yapıyor diyebiliriz. Buradan oyun dünyasına geçelim o zaman arkadaşlar. GTA 5'e modlar gelmeye devam ediyor. Son gelen modumuzsa oyuna Watch Dogs evrenini ekliyor. Sadece Watch Dogs evrenini eklemiyor. Watch Dogs'ta yapabileceğiniz bütün hacklemeleri hatta ana karakteriyle birlikte GTA 5'e taşıyabiliyorsunuz. Bu modu da şu anda indirilebilir durumda. Bölüm sonu canavar üzerinden Grand Theft Auto 5 künyesine ulaşırsanız ilgili linki göreceksiniz ilgili haberden arkadaşlar. Baktığımız zaman GTA 5'te daha önce işte yeşil dev modu vardı.
Watch Dogs'tan Demir güzel olmuş denebilir yalnız buna var ya bazı
evet,
grafiklerle.
Yani Watch Dogs 2'yi bekleyenlerdensiniz. Watch Dogs'u söylentilerden veya incelemelerden dolayı olumsuz görüp de almadıysanız bu deneyimi GTA 5'inizde yaşamak isterseniz güzel bir yöntem arkadaşlar.
Ya Taha ben niye anlamadım biliyor musun? Her şeyi yaptın da telefonla arama kısmına adam eklemiş oyunun. Onu nasıl ekledin? Polisi şey arıyor. Görmüşsündür polisin arama şeyi çıkıyor. Bildiğin oyunu getirmiş oraya.
Şey düşünsene Ubisoft bu mod alıyormuş. Watch Dogs 2'yi buradan geliştiriyor.
Çok fantastik olmuş. İnanılmaz çalışıyor.
Evet. Buradan bir diğer haberimize geçelim arkadaşlar. Epic Games'in son gelecek olan Paragon isimli MOBA karması bir shooter oyunu var arkadaşlar. Ve kapalı beta'da şu anda. Amerika'da bir profesör arkadaşımız Muhammed Khan isimli arkadaşımız bu oyuna giriş yapmak istemiş. Ancak giriş yapmaya kalktığında isminden sebep bloklanıyor ve oyuna dahil edilmiyor. Diyor ki isminiz kara listededir, sizi oyuna dahil edemeyiz. Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinde ver yansın eden arkadaşımız benim adım Kaan, Muhammed Kaan ve ben bir Müslümanım ama terörist değilim. Hani İslamofobiye falan birazcık gönderme yaparak bir mesaj gönderiyor Epic Games. Epic Games kanadından bir özür geliyor. Durumu hemen düzeltiyorlar ve aslında Paragon isimli oyunun kayıt sisteminde kullanılan sistemin ayrıca Unreal Engine 4'ün ticari olarak satışlarında kullanılan aynı kayıt sistemiyle eşdeğer olduğunu orada birazcık şeylik yapmışlar. Hani aynı kodları kullanalım bir daha oluşturmayalım demişler. Ama bu esnada o kodların içerisinde Amerika Ticaret Kurumu'nun getirmiş olduğu kara listedeki isimler de olduğundan dolayı arkadaşımızın ismi de bloklanmış. Şimdi
bu adam kara listede miymiş gerçekten ben onu anlamadım.
Muhammed ismi mi var yoksa Muhammed Kaan isimli birisi zamanında bir ticari dolandırıcılık veya terörizme karışmış olduğu için mi böyle bir
şimdi
şey?
Şimdi bana zaten orada şey çok garip geldi. Türkiye'de olsa arkadaşlar TC kimlik modan banlıyorlar. Amerika'da da zaten çok uzun yıllardan beri sosyal güvenlik numarası kullanılıyor. Ve banlamayı yapacaksan bir şahıs üstünden banlayacaksan sosyal güvenlik numarasından falan banlarsın diye düşünüyorum. İsim banlama varsa başka nedenler olabilir arkasında.
Yani işte Muhammed ismini kara listeye almış olabilirler mi diyeceğim.
Sadece Muhammed değil ama Muhammed Kaan ismini.
Muhammed Kaan ismi de olabilir. Zaten nitekim arkadaşımız da My Name is Kaan. Biliyorsun öyle bir film var.
Evet.
Ona bir gönderme yapacak tarzda bir itirazda bulunmuş. İlginç. Bunun sebebi aslında tam olarak ne asla öğrenemeyeceğiz. Gerçekten de sırf Muhammed isminden dolayı mı, o İslamofobiden dolayı mı böyle bir bloklanma getirilmiş. Yoksa gerçekten de bu ismi taşıyan birisi isim benzerliğinden dolayı kara listeye girdiği için bu arkadaşımız da bloklanmış mı onu Epic Games biliyor. Biz bilmiyoruz arkadaşlar.
Evet hep birlikte göreceğiz. Nvidia ekran kartlarıyla ilgili enteresan bir sorun ortaya çıktı. Bu da neydi? Chrome'da gizlilik modu var biliyorsunuz. Ya daha doğrusu bütün browserlarda var. Gizli sekme modu var. Ama Chrome ve OS X Nvidia ekran kartıyla buluşunca böyle bir sorun ortaya çıkıyormuş. Üçünü de kullanman gerekiyor aynı anda. Sorun ne? Gizlilik modunda girdiniz çıktınız bazı sitelere. Şimdi hangi sitelere girdiniz çıktınız bunlara çok değinmiyoruz. Tabii. Arkadaşının bilgisayarındaydın. Dedin ki ben buradan bir Gmail'a girip çıkayım, maillerime bakayım.
İşte Einstein'ın izafiyet teorisini araştırıyorum.
Evet, ama şifreniz falan görünmesini istediniz. Ama bu arkadaş da böyle sitelere girip çıktıktan sonra kendi bilgisayarında ama neden o modu çalıştırdıysa kendi bilgisayarında onu bilmiyorum. Diablo 3 oynayayım bir demiş. Tam o ekranlar gelirken birdenbire o girdiği sitelerin görüntüsünü görmüş
bakın,
ekranda.
Diablo diyorsun ardından o da
şeytanlı işler falan.
Bilmiyorum
yani. Önüne gelip gitmişler böyle. Ya demiş ki bu nasıl olabilir falan. Bilgisayar mühendisliği öğrencisiymiş. Sonra bakmış ki Nvidia ekran kartlarında OS X üstünde bu ekran kartı belleği kısmı silinmiyor. Yani orada açılan sayfalar falan duruyor. Sen eğer özel bir programda falan bakmak istersen görebiliyorsun ki.
Rastgele bir şekilde de karşımıza çıkabiliyor.
Oyunda falan bir glitch oluştuğu zaman da böyle önünüze gelebiliyor. Zaten buffer'da durdukları için. Sonradan Nvidia'ya bu sorunu bildirince kişi, Nvidia tarafından da bir açıklama gelmiş. Demişler ki OS X tarafındaki bazı sürücü sınırlamalarından dolayı biz orayı silemiyoruz demişler. Yani öyle hep boşaltamıyoruz.
Böyle bir sıkıntı var yani.
Evet, orada görebilirsiniz. Chrome tarafından bir açıklama gelmiş. O daha da tehlikeli. Biz diyor gizlilik modundayken aynı bilgisayarı kullanan insanlardan gizleneceğinin garantisini vermiyoruz diyor.
Dışarıya karşı mı gizliyormuş?
Nereye yani gizliyor? Ben anlamadım ki o zaman o mod ne işe yarıyor.
Yani odanın kapısını kapat, daha güvenli
yani
olur.
Yani biraz daha iyi olacak gerçekten. Dikkat edin arkadaşlar.
Kilit koy
daha. Her yani bilgisayarda bu işleri çalıştırmayın. Eğer bir tarafına geldiğimizde ise onların biliyorsunuz Z9 Nano ekran kartı var. Mini ATX sistemler için en iyi küçük ekran kartlarından bir tanesi. 970 ile karşılaştırıldığında gücü çok daha fazla ve iyi kalıyor. Ama Türkiye'deki fiyatı 3000 liraydı. Yurt dışındaki fiyatı da 600 dolardı. Erişilmez bir rakama sahip.
600 doların yansıması Türkiye'de 3000 lira mı?
Evet, öyle bir şey olmuş. Belki nasıl olduysa bilmiyoruz. Herkes onu tartışıyor. Şimdi %23 civarında bir indirim almış. Amerika fiyatı 400-500 dolar seviyesini, daha doğrusu 650 dolardan Amerika'daki fiyat 500 dolara gerilemiş. Türkiye'deki 3000 liralık fiyatta da 450 lira civarında bir düşüş bekleniyormuş. Daha düşüş yansımamış. Yansıyacak yansımayacak diyorlar. Bilmiyorum, belki şu sıralarda yansımıştır program yapılırken ama artık mini ATX sisteminiz için zenginseniz ve iyi bir ekran kartı arıyorsanız alacağınız kart biraz daha ucuzladı.
Yani dolar 2 ileri bir geri yaptığı için evet, fiyatlara hemen yansıyacağını düşünmüyorum yani firmalar.
Biraz öyle.
Riskli bir durum söz konusu. Geçelim oyun dünyasından haberlere. Let's Play arkadaşlar, özellikle YouTube'da yayın yapan YouTuber dediğimiz oyuncu kitlenin fazlasıyla kullandığı bir kelime. PewDiePie'dir, işte Markiplier'dir. Bu adamlar Let's Play videolarıyla birlikte milyonlarca insana, milyonlarca seyirciye ulaşabiliyorlar.
Bütün oldu yani Let's Play videosu.
Tabii yani bu bir şey haline, bir terim haline geldi. Bir önemli bir oyun kalıbı haline geldi ve ciddi anlamda da oyun endüstrisini değiştiren bir şey olduğuna inanıyorum ben bunu.
Tabii bizi de kaç genç bu işten ekmek yiyor işte.
Evet, Türkiye'de de önemli yayıncılarımız, YouTuber arkadaşlarımız var. Sony arkadaşlar geçtiğimiz Ekim ayında, 2015 Ekim ayında bu Let's Play denilen terimi tescillemek amacıyla Amerika Tescil Kurumu'na başvurmuş. Ancak Amerika Tescil Kurumu daha önce Let's Play olarak, yani SD ile Z ile birlikte bu terimi tescillemiş bir başka firma olduğu için ve ileriye dönük olarak ticari bazı anlaşmalarda çakışmalar yaşanırsa bunun altından kalkamazsınız, karışıklık olur diye Sony'nin bu teklifini geri çevirmiş. Şayet geri çevirmeseymiş ne olacakmış? Sony terimi tescillemek isterken şu terim şu şekilde tanımlıyor. Video oyunların evrensel ve bölgesel yayınları, ses, görsel işitsel materyalleri gibi pek çok unsuru bu terim altında topluyor. Yani ileride bir gün şayet Sony bunu tescilleyebilseydi YouTube üzerinde Let's Play adı altındaki bütün videolar tescillenmiş videolar olacaktı ve Sony bunlardan hak iddia edebilecekti ki Let's Play dediğimiz mantığı bitirecek. Gerçi oyuncular yine farklı bir terimle devam ederlerdi ama Sony burada biraz çakallık desek.
O zaman yazsın kalksın Let's Play dua etsinler.
Evet, oyuncular Let's Play dua etsinler.
Onu
o da ayrı bir çakallık.
Öyle gerçekten.
O da ayrı bir çakallık diye düşünüyorum ben.
Değişik bir isimlendirme olmuş.
Evet, buradan bir diğer haberimize geçelim arkadaşlar. Ubisoft çok çok konuşulan bir firma ve en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi de hiç kuşkusuz büyük heyecanla beklediğimiz The Division. The Division hiç kuşkusuz Watch Dogs gibi, Rainbow Six Siege gibi ilk gösterildiği tanıtım videosunun ardından daha düşük görsellerle, downgrade dediğimiz bugünkü ismiyle aslında karşımıza çıkacak. Ama diğer yandan son tanıtım videosu, son oynanış görüntüleri gösteriyor ki hoş bir oyunla karşı karşıyayız.
Evet, bayağı güzel
elbette
görünüyor.
Oynamadan bir şey söylemek zor ama MMO türü konsollar için konuşuyorum. Oyunlar zaten bir Destiny var bu işi yapan. Ve Destiny de her ne kadar çıktığı dönemde eleştirilmiş olsa da büyük bir kullanıcı kitlesi, oyuncu kitlesine sahip. Aynı şekilde Division'ın da konsolcu kitle tarafından benimseneceğini düşünüyorum. Çok fazla oyuncu tarafından oynanacağını düşünüyorum. PC tarafı nasıl karşılayacak? Bir de en çok merak ettiğim konu, 60 dolar alacağımız bu oyun içerik olarak neye sahip?
İşte ne kadar her MMO oyunu gibi oynayacaksın, sonra da DLC paketlerle boğacaklar seni.
Ama şey çok önemli. İşte o 60 dolara aldığımız ana oyunda ne var?
Bir şeyler neyle olur ya daha.
Ya böyle 10 saatte falan bitecek bir MMO şeyse, o birliktelikse bilmiyorum. Yani 60 dolar birazcık.
Şimdi Ubisoft tarafında
falan diyorsun.
Benim böyle iki tane oyun var beklediğim. Birisi Division, birisi de Wildlands. Wildlands hakkında çok fazla bilgi çıkmıyor. Evet, bu 4 kişilik bir ekipsin. Özel harekatta ekibisin. İşte gidiyorsun açık dünyada.
Tamam. Bak şimdi geçen gün de konuştuk. Unuttum yine adını. Ghost Recon mı?
Yok, Ghost Recon'ın
yeni oyununu mu diyorsun?
İşte son Ghost Recon diye mi geçiyor? Tamam, Wildlands diye geçiyor Wildlands, o zaman. Tamam. Evet, ben Wildlands'te diğer atınca çıktınca Ghost Recon diye bakmadım açıkçası.
Doğru, Wildlands'te şey, hep ben Rainbow Six'le Ghost Recon hep birbirine evet, karıştıran
birisi. Ben de Ghost Recon olarak hatırlamıyorum mesela onu, öyle söyleyeyim. Ama oyun beni hep büyülüyor ya, oyunun mantığı, yapısı. Co-op zaten tek kişilik de oynayabiliyorsun yine.
Ha, şeyi de en son Recon Future ne çıkmıştı herhalde. Orada bayağı bir co-op'a yüklenmişlerdi de güzel bir şey çıkmıştı ortaya.
Bu da çok güzel olacak diye düşünüyorum.
Evet.
Elektrikli araç dendiğinde akla gelen ilk firmadan bir tanesi Tesla tabii ki. Ve Tesla yeni yazılım sürümüyle beraber araçlarına otomatik park özelliği getirdi. Ama otomatik park özelliği bildiğimiz gibi değil. Çünkü araç gidiyor garaj kapısına kadar kendi kendine. Garaj kapısını açıl diyor, açıl diyor. Kendi kendine içeri girip kapatıyor sonra onu geri. Yani böyle ultrasonik garaj kapısıyla konuşabilir şekilde getirdi araçları. Yorumlardan bir tanesi çok güzeldi. Aha, benim telefonuma bu kadar güncelleme gelip de telefon özellik kazanmıyor demişler.
Ya tabii bir de şey var. Tesla'nın elektrikli araç yapıyoruz diye yola çıkıp da aslında bir noktada da akıllı araca da yol
vermişler. Tabii ve olan araçlara yazılım güncellemesiyle bunu verebiliyor olmak bambaşka bir şey. Daha sonrasında Tesla CEO'sunun da açıklamaları oldu. Dedi ki gelecekte bir zaman sizin Tesla araçlarınız bulunduğunuz yere kendileri gelip gidecekler dedi.
Ya seni şey, almaya. Basacaksın otoparktan çıkıp kapı, evin önünde seni bekliyor olacak.
Ya iki arabalı evlere çağrı olacak. Ben mesela işe gelip gitmek için araç kullanıyorum ya. Eşim arabasız kalabiliyor. Bazen o arabayı alacağı zaman ben toplu taşıma kullanıyorum vesaire. Onun yerine araba beni getirir buraya.
Geri gider.
Geri gider. Akşam da gelir alır beni yani. Bu kadar basit.
Evet.
Yalnız akşam yine toplu taşıma yok. Yine gelip alacak.
Yine gelip alacak.
Aynen. İsrafın önde koşanı.
Gerçi elektrikli olduğu için
az yakacak. O zaman da buna ayrı bir vergi getirirler büyük ihtimalle. Çinli yatırımcılar Uber'e 2 milyar dolar yatırım yapmışlar. Uber nedir diyebilirsiniz. Taksicilere alternatif bir sistem olarak söylenebilir aslında. Kendi arabanızla Uber'e kayıt oluyorsunuz ve sizi çağıran adam diyor ki beni şuraya götüreceksin. Fiyatı belli. Ödeyeceği sistem
Amerika'da
belli.
Amerika'da 10 dolara gideceğini 5 dolara gidiyordum vallahi.
Alıp gidiyorsun yani. Ve paranızı alıyorsunuz. Bir nevi taksici haline geliyorsunuz kendi aracınızla beraber. Birçok ülkede servis veriyor ama birçok ülkede böyle resmen dişe diş kana kan çatışmalarla bu hakları kazandılar. Çünkü taksiciler istemiyorlar bunları.
Yani hala.
Diyorlar ki bu iş bizim işimiz. Biz parayı kazanıyoruz. Sadece biz kazanırız. Bizim ülkemizde de bir taksiciyle konuşmuştum. Biraz da bu haberi almak istememiz nedenlerinden bir tanesi hassasiyetlerini bilmem dolayısıylaydı. Dedi ki ya abi dedi bak dedi bu araba benim. Ben dedi taksiciyim. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ama dedi plaka kiralık. Artık sadece metali almış adam.
Plakaya zaten.
Ben dedi paranın dedi sadece 1/4 bana kalıyor dedi. O kadar az kazanıyoruz dedi. Ya da
direksiyon başında.
Aynen 1/3 evet, kalıyor. Zaten dedi 1/3 falan kalıyorsa bir başına koyuyorsun dedi. Ben dedi gerçek şoförüm dedi. Şoförüm bu işi yıllardır yapıyorum dedi. Plaka sahibi ise yatırımcı dedi. Almış dedi. Bir sürü evi var dedi. Bir de yanında plaka almış dedi. Taksicilik yapsa yapamaz. Ama dedi ben dedi azıcık paraya tahammül ederken dedi o adam sırf dedi şey olduğu için para babası olup zamanında bu plakanın başına oturduğu için dedi bütün parayı o götürüyor dedi. Emekçi biziz. Parayı hiçbir şekilde emek harcamayan sadece parası olduğu için olan bir adam kazanıyor dedi parayı, gerçek parayı. Uber bir gelse dedi bu ülkeye, işte gerçek emekçiler, gerçek sürücüler, şoförler dedi. O plakaları dedi ezecekler dedi. Doğru söyledi.
Yani taksi şoförleri tarafından olumlu.
Türkiye'de öyle bakılıyor. Ben söyleyeyim ama plaka sahipleri bakmıyor işte.
Ne diyor bu işe?
İşte plaka sahipleri dediğin gibi ben. O iş tamamen kara borsa olduğu için. Bu arada Uber'in de piyasa değeri toplamda 63 milyar dolara ulaşmış. Yakında borsaya açılacaklarmış. Uçuk bir sistem yani.
Uber bayağı bir gelişti ya. Evet. Avrupa'da ben şey diye düşünüyordum. Avrupa'da bunu kabullenir falan ama Avrupa'daki taksiciler ayaklanmıyor.
Fransa'da falan da görmedin mi? Taş boşaltma oldu Uber araçlarının üstüne. Yani onlar da öyle iş yok.
Türkiye'de de
insanlık değişiyor. Para için içine girdiği zaman insanlık falan kalmıyor.
Medeniyet bir şey yok efendim.
Dostum dediğini uçaktan gidip bombalayıp petrokuyusun üstüne konuyorsun.
Ya bugün adamlar hala şey vergisi alıyor be Fransa dediğin. Afrika'dan ne o?
Ha şey sömürge devletlerden.
Sömürge vergisi alıyor yani. Bunların şeyi kendilerine
İnsanlı
kadar.
İnsanlı bir yere
tam
kadar.
Bir yere
evet.
Kadar. Aynen öyle. Neyse efendim. Geçelim tekrar oyun dünyasından haberlere. Kanada'da bir baba ay sonu kredi kartının ekstresinde 8000 doları görünce oğlunu boğazlamıyor ama arkadaşlar.
Konsollara kesiyor.
Bankaya ne olduğunu soruyor. Ya 8000 dolar gelmiş diyor. İşin aslı da şu. Oğluna henüz reşit olmayan 17 yaşındaki oğluna kredi kartını veriyor. Oğlum ileride bir gün ailemize bir şey gerekirse
ekmek alman gerekirse git ekmek
peynir zeytin al vesaire falan diyor. Tamam babacım diyor. Tabi çocuğun evinde Xbox var. Hangi Xbox olduğunu bilmiyoruz. 360 mı One mı veya hani FIFA 15 mi 16 mı hangi FIFA'da harcamış bu parayı. Zaten şey önemli değil burada. Onlar detay. Harcadığı para ve yani mikro ödeme sistemiyle bu parayı harcamış olması önemli bir kısım arkadaşlar. Arkadaşımız tek seferlik olduğunu düşünüyor ki babası şöyle diyor. Benim oğlum benim gibi saf bunu tek seferlik düşünmüş.
İngilizce de bilmiyor demek ki oğlu. Yani konuştukları dil hakkında da bir fikirleri yok.
Şimdi şöyle bir şey olabilir. Kredi kartı Hatırlarsan App Store'da
17 yaşına gelmiş ama beyin error vermiş.
Şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum ben. App Store'da daha önce hatırlarsam 15 dakikada bir hatırlatma olmadan önce. Ya var da
Xbox öyle değil abi. Her alacağında bir checkout ekranı geliyor. Alıyor musun, onaylıyor musun diye. Para gidecek diyor yani.
Acaba şey var. Adını sen getir. Normal bu Gold üyelikte biliyorsun hiç sana şey sormuyor. Bir kere onu onaylattı mı her seferinde çekiyor ya aylık. Acaba FIFA'ya girip de artık oradaki Ultimate Edition'ı özel kartları almak isterken her seferinde al baba.
Yok yok. İçeriden alacağın zaman her seferinde seni ayrı bir menüden sorguluyor. Market öyle bir olay.
O zaman artık...
Yoksa oyun alırken de sormaz ki. Bir kere oyun aldın. Aa tamam diğer oyunu da al. Ben sana sormayayım işte.
Yani öyle demesi lazım ama sonuçta aynı sistemden bahsediyoruz ya. Farklı oyun değil. Aynı içerisinde varsa eğer daha önce mikro ödemelerle FIFA içerisinde oyun almış arkadaşlar bize bu konuda aydınlatırlar.
Evet, çocuğun dil seviyesi ve beyin seviyesini böyle görüşmüş olacağız.
Acaba sizi her seferinde
soruyorsa,
soruyor mu yoksa siz tek seferde ödedikten sonra tamam abi her seferinde çek mi diyor. Nitekim bu
ben
arkadaşımız...
Ben oyun içinden bir şey almadım şu ana kadar, onu da söyleyeyim sana yalnız.
Ben oyun için...
Sadece Grand Theft Auto'da bakmıştım fiyatlarını, orada alırken bile birkaç kez şey soruyor sana. Ayrı bir, çünkü onun checkout menüsü var yani... Seni oyundan çıkartıyor biliyorsun Xbox'ta falan bir checkout menüsüne giriyorsun.
No refund falan filan muhabbetleri uyarılar falan geliyor ama her neyse arkadaşımız bunun tek seferlik olduğunu düşünüyor ve her seferinde FIFA'ya giriyor oyuncu kart alıyor. FIFA'ya giriyor oyuncu kart alıyor. Nihayetinde 8000 dolarlık bir fatura geliyor. Baba ilk iş bankaya gidiyor diyor ki böyle bir fatura geldi ne yapacağız? Dolandırıcılık olmadığı için kendi gönül rızanızla bu bonu almışsınız yapılacak bir şey yok diyor. Xbox'a gidiyor işte müşteri hizmetlerini arıyor böyle bir durum var. Beyefendi bizim ayarlarımızda aile koruma şeyi var, modu var.
Çalıştıraydın.
Bu modda kredi kartını sadece reşit olanların kullanabileceğine dair bir ayarlama yapabiliyorsunuz.
Ama bunu ayrıca bu okuma bilmediği için
yapacak bir şeyimiz
olmuş.
Yok diyorlar. Baba da diyor ki bundan sonra ne Xbox ne bir başka oyun konsolu benim evime giremez. Anasını eşekler kovalasın deyip arkadaşlar oyun konsollarına ateş püskürüyor.
Elektronik Arts'ta EA Access vermiş bir aylık 4 dolarlık paket hediye etmiş adama.
Bir aylık.
Demiş ki.
Aynen öyle. Yani EA Access demişken bir diğer haberime geçeyim arkadaşlar. PC için EA Access sistemi duyuruldu. Xbox One özeldi bir süredir arkadaşlar. Neydi bu sistem? Aylık bir ücret karşılığındaki PC'de 5 dolar bu ücret arkadaşlar. EA Access kasasına dahil edilmiş oyunları sınırsız oynayabiliyorsunuz. Hangi oyunlar var şu anda bu kasada? Battlefield için çıkmış olan son 3 oyun, Dragon Age serisinin tamamı, Dead Space serisi, This War of Mine, SimCity, FIFA 15, PlayStation diyorum ya, Plant vs. Zombies Garden Warfare, Need for Speed Rivals ve Sims 3 Starter Pack yer alıyor. Yani 5 dolar verdiğinizde bu oyunları 1 ay boyunca ücretsiz, sınırsız oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yeni çıkacak olan oyunlara da 10 saatliğine 3 gün öncesinden erişebilerek oynayabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse ben Star Wars Battlefront'u 3 gün öncesinden 10 saat boyunca oynayarak yarabbi şükür
ya
deyip oyunu bitirdim.
Bazı oyunlar var. Ben 10 saat oynasam bir daha zaten oyunu şey yapmam, almam.
Şimdi işin kötü tarafı şu anda pilot ülke değiliz arkadaşlar. Amerika'da, Almanya'da, Kanada ve İngiltere'de de PC platformu üzerinde EA Access sistemi açılışını yapacak. Ama ileriye dönük olarak Türkiye'de olması gereken,
İnşallah,
Türkiye'deki
evet.
oyuncuların uygun fiyatlarla oyuna erişebilecekleri çok güzel bir sistem. Ya dijital işte, kiralama sistemi gibi bir şey.
Konsollarda da keşke olsa bu sistem ama konsollarda
Xbox
da şöyle
One
bir yamuk var.
Sadece.
Onlar da her ay şey parası alıyorlar senden. Online parası
Gold
alıyorlar.
Parası alıyorlar.
Ya benim PlayStation'da PSN bitmiş. Plus üyeliğim. Xbox'ta da Gold bitmiş. Şimdi ikisini birden yenileyeceğim ya göğe. Fiyatlarına baktım. Yani ikisini yenileyesiye kadar 100 dolarlık gidip oyun alsam PC'yi bir yıl tamamlarım zaten.
Ya tabii
ve
canım.
Oyun oynayarak tamamlarım. Ha, bedava oyun falan da beklemem. Bir de veriyorlar öyle kıytırık işte al diyor bak Pokemon'un yandan değişiği oyna falan.
Nasıl ya? Şey diyorsun sen ücretsiz
oyunları mı diyorsun? Yan yapımcıların oyunları var ya. Cinayelden kıvırma oyunlar.
PSN Plus'ı bilemem de ya PSN Plus'ta da yine şeyi falan verdiler en son. Green Fandango'yu falan verdiler de. Xbox cephesinde şey...
Green yani, Fandango'yu Gold... verdiler diyorsun da sanki ben çok severek oynuyorum onu.
Tamam yani...
Grand Theft Auto 5...
ya Xbox One kanadına açıkçası biraz daha hoş oyunlar veriliyor. Ya şimdi 360'a Deus Ex Human Revolution geldi. Thief geldi diğer tarafta
evet,
Xbox One'ın biraz daha büyük
şeye. Ve Xbox 360 oyunlarını oynayabiliyorsunuz Van'da ama... Şimdi PlayStation'a gitti mi ne diyor? Bende de PlayStation 2 oyunu var. Ama çok komedi oldu orası ya.
Bir de
ya.
Şey de var... Plus'ın bittiği zaman ücretsiz edindiğin oyunları oynayamıyorsun. Tekrar aktif etmen için Plus
Xbox'da
oyunu olması lazım.
Xbox
One'da oynayabiliyorsun. Oyunlar senin oluyor.
Geçen Tahir'le neyi konuşuyorduk? Ya dedik ki ilk başta Microsoft'un açıklamalarından dolayı Xbox'ta bayağı bir tepkiliydik ama Sonradan daha insancıl çıktı adamlar. PlayStation daha şey kaldı yanında.
Tabii.
Uyuz bir firma.
Çok değiştirdiler.
Evet.
Belli başlı şeylerini.
Geri uyumluluk geldi.
Geri uyumluluk var.
İnsanlar Gold daha farklı sistemi. Oyunlar paylaşabiliyorlar. Sonuçta verdiği oyunlar daha değerli. Plus'ın bitse de oyunu, Gold'un bitse de oynuyorsun vesaire. Bir sürü
online
şey var.
Online altyapının bence hala çok daha başarılı olduğunu inanıyorum.
PSN çalışmıyor ki ne zaman.
Yani ki onunla ilgili bir haberimiz de var. Snoop Dogg bir atarlanmış. Microsoft. Evet, Bill Gates'e de atarlanmış. Adam 10 sene önce emekli oldu şeyden Microsoft'tan ama hani Bill Gates'i biz onunla şey yaptığımız için, bütünleştirdiğimiz için.
Zaten herkes ona bir şey yapmış. Tuhaf gelmiş. Bill Gates'de niye atarlanıyorsun diye. Adam öldü öldü. Fransa'da enteresan bir atılım var arkadaşlar. Fransa'da şifrelenmiş verilere karşı bir yasa tasarısı var. Ve hükümet diyor ki artık biz şifrelenmiş veriye erişmek istediğimizde erişeceğiz arkadaş. Bu ülkede hizmet veriyorsan, bunu şifreli olarak vereceksen bende anahtar olacak diyor.
Kişisel hak ve özgürlük.
Evet. Bildiğim kadarıyla bizim ülkede de var o. Kredi dolu bir servis, bizim ülkede servis açacaksanız resmen hükümet şey diyor, ben buna erişeceğim diyor.
Tabii son dönemdeki terör saldırıları bundaki en önemli etken.
Tabii öyle. Ya işte insanlar demiş ki düşünce ve hürriyetlere karşı verilmiş bir şey bu, zarar demişler. Hollanda örnek göstermişler. Hollanda 500 milyon euro, avroluk bir şey paket ayırmış. Geliştirilmesine destek amacıyla veri şifrelemenin ama hükümetler her zaman bir şeye destek veriyorlarsa düşünmüşlerdir. Devlet de onun bir şekilde anahtarın olması lazım. Ya güvenlik unsuru bu sonuçta. Yani teröristler niye şifrelenmiş konuşsun, niye göremeyelim?
Yani.
Aynı zamanda bunu şey için düşünüyorlar tabii. Bizim de kişisel haklarımıza bir şekilde zarar ama işte arkadaşlar iyi niyeti suistimal ediyorsa birileri ne yazık ki kurunun yanında yaşta yanıyor.
Tabii ki güvensizlik olduğu zaman evet. Adamlar hiç kimseye şey yapmaz. Hani kurunun yanında yaşta yanar misali.
İşte bunun yanında işte bu kötüye kullanılır mı? Yarın öbür gün hiç suçsuz insanlar da dinlemeye takılır mı? Verileri dinlenir mi bilemiyoruz ama inşallah böyle bir şey olmaz tabii ki. Internet Explorer 8, 9 ve 10 için destek bitiyor. Microsoft uyarıyor. Diyor ki mutlaka Internet Explorer 11'e güncelleyin. Internet Explorer'ı kullanmıyorsanız bile güncelleyin. Çünkü bu sisteme entegre bir sistem. Bazı dosyalar sistemde ortak kullanılıyor. O güncelleme yapmazsanız sisteminiz açıkta kalabilir. Artık 8, 9 ve 10'a destek vermeyeceğiz. Yazılım güncellemesi almayacaksınız diyorlar. Aynısını Windows 8 için de söylediler. Windows 8 de artık güncelleme almayacak. Sistemler arasına katılıyor. Windows 8, 1 ve 10 almaya devam edecek.
Çabuk pes ettiler mi 8'de? Hemen bir strateji.
8, 1 geldi. Ücretsiz zaten, yapıver be. Çok sorun değil valla.
Yani yok 8 için diyorum.
Ya ama 8'den 8, 1'e geçtiler zaten. 8, 1'e veriyor.
Ha 8, 1'e veriyor. Tamam evet. Özür dilerim.
Orada ben de ilk öyle düşündüm. Allah Allah, ilk haberi okudum. Ama adam demiş ki 8, 1 ve sonrasına destek.
Ya dedim çok
aslında bir şey haber birazcık şey yani değişik bir başlık oluyor. Ama başka nasıl vereceksin? Windows 8'e destek kalktı yani.
Doğru. 8.1'e evet. Devam ediyor diye yani de uzatmanın alemi yok. Detaylar zaten tıklayınca haberde var evet. Arkadaşlar. Geçelim oyun dünyasından haberlere.
Ama bak bunu gazete başlığından şöyle verebiliriz. Sözünü kestim ama şok. O işletim sistemine destek kalktı.
O işletim hani, sistemine.
Evet o işletim sistemine. Hangisi oldu da belli değil. Yine bu daha insancı.
Detaylar birazdan. Önce silahlar patladı. Ardından ortalık Van Gölü'ne döndü. Efendim neyse. Norveç'te bir devlet lisesinde arkadaşlar spor dalları arasına e-sporculuk da eklendi. Bundan sonra o liseye giden arkadaşlarımız ne yapacaklar? Futbol gibi, handbol gibi e-spor dalında da mücadelelerini sergileyecekler. Orada idmanlarını yapacaklar. Bunun için arkadaşlar öğrencilerin kendi klavye ve fareleriyle gelmesini istemiş öğretmenlerimiz.
Onu vermeyeceğiz demişti.
Ama okuldaki PC'lerde Nvidia GeForce GTX 980 Ti var arkadaşlar.
Bu Nvidia haberi resmen ha, reklamı viral gibi bir şey.
Ben de onu dedim
şey
biliyor musun?
Yani.
Acaba bu ismi versem mi vermesem mi? Baştan alayım yani. Mı haberi? Sileyim mi?
Ver yani sonuçta ben var. Söyle. Aletin içinde var. Nvidia'nın bir olayı yani bu.
Olabilir mi diyorsun?
Evet.
Neden olmasın? Her neyse arkadaşlar haftalık 5 saatlik bir eğitimden geçecek bu programa dahil olan arkadaşlarımız ve bu 5 saatlik eğitimde sadece oturup oyun oynamayacaklar öğrenci arkadaşlarımız. Bedensel eğitime de tabi tutulacaklar 1,5 saat müddetince. Hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Biliyorsunuz o rekabetçi ortamda hızlı kararlar vermek, refleksleri iyi kullanmak çok önemli. Kafanın boş olması ve dinç olması lazım. Nihayetinde bedensel olarak da duruma hazır olmamız lazım.
Ya havucu koymuşlar işte oyun oynayacaksınız deyip bu arkadaşları eğitime sevk etmek istiyorlar. Yani vücut eğitimini çünkü seçmeli ders olup seçmeli beden eğitimi dersi aslında.
Şimdi halen ailelerin aklında atari solu denildiği zaman Flash TV'deki o sigara dumanındaki şeyler var ya böyle giriyor çocuk ben atayım falan yerime geçeyim.
Daha kapıdan bir girerken bir başkasının ağzındakini alıp çekip içeri giriyor falan böyle.
Yani o şeyden belki de uzaklaştırmak için olabilir. Madem hani oyun öyle. Şeyindesin bunu daha terbiyeli yap. Spor ve rekabetçilik anlayışını daha
disiplinli ve düzgün. Ya madem spor yapmayacaksın gel ben sana oyun oynatacağım deyip işte yoracaklar gençleri.
Rajbi yapmayalım falan gibisinden demiş olabilirler. Bir diğer haberim Hitman'dan arkadaşlar. Hitman'in yeni oyunu 11 Mart tarihinde çıkacak. Ancak oyunun dağıtım şekli değişti. Daha önce iki parça halinde Square Enix bu oyunu oyunculara sunacaktı. İlk pakette işte 2-3 bölümden oluşuyordu. Sonra beğenirseniz $35, $36 devamını alıyordunuz gibi gibi bir sistemden söz ediliyordu. Ancak Square Enix artık Mart ayından itibaren Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 5-6 bölümden oyunu parçalara ayırmış durumda ve episodik dediğimiz sistem Telltale Games oyunları da vardır ya belli bir yere kadar hikaye taşıyıp beğendiysen ikinci bölümü al gibisinden ilerleyen bir satış politikası düzenleyecek. Hitman hayranları ne düşünüyor bu konuda merak ediyorum. Hani böyle bir sisteme nasıl bakıyorsunuz arkadaşlar?
Fiyatı uygun olduktan sonra sıkıntı olmaz
tabii,
ya.
Ama hani ne bileyim her ay farklı farklı yani bir seferde adam belki
değil
oynayacak bitirecek. Bilemiyorum. İlginç.
Intel Skylake işlemcilerde bir hata çok karışık matematiksel işlemler yaparken işlemcilerin kilitlenmesine neden oluyormuş. Sistemin kilitlenmesine neden oluyormuş. Ve bunu Prime 95 yaparken bir grup keşfetmiş. Bildirmişler Intel'e. Gerçekten de kilitleniyormuş. İşlemcide bir hata varmış. Ve Intel bir BIOS güncellemesiyle bunu düzeltebileceğini söylemiş. Şimdi Prime 95'te kilitleniyor olması tabii ki her zaman her yerde kilitleneceği anlamına gelmiyor. Ama özellikle belirtmişler. Demişler ki karışık matematiksel işlemlerle uğraşıyorsanız işlemciniz şu anda sıkıntı yaratabilir. Eğer siz bu tip işlemlerle uğraşıyorsanız ve bilgisayarınız kilitleniyorsa, gerçi herhangi bir şeyden dolayı kilitleniyorsa, suçu işlemcinizde arayabilirsiniz. Bir BIOS güncellemesi beklemeniz şart. Enteresan bir robot haberi var. Sperm Bolt diye geçiyor ve sperm hücrelerini daha hızlandırmaya yarıyor. Çünkü şimdi bazı insanlarda biliyorsun çocuk yapma aşamasında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Ve spermlerin hareketsiz kalıp...
Kısırlık zaten
evet,
bir şey.
Kısırlık değil aslında. Yani sperm üretememe o.
Spermin az olması.
Yani evet, bazı insanlarda spermler var ama hareketsizler şeye gidemiyorlar. O yumurtlama i̇şte hücresine
hareketli,
gidemiyorlar.
Hareketsiz yumurtaya. Ve anormal olanlar var.
Evet. Sizin her şey normal ama tembel çıktı. Gitmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Şansı arttırman lazım. Bir robot geliştirmişler.
Murat 131.
Eleman yatıyor. Zaten belli ama doğacak çocuğun nasıl bir şey olacak tamam mı?
Şimdi orada şey sıkıntısı yok mu? Tamam burada yavaş hareket eden spermlere motor takıyorsun. Daha hızlı yumurtaya gitmesi sağlanıyor ama...
Şimdi yumurtaya bırakıyor ama bak videosunda adamlar nano çekmişler.
Bildiğin taksiyle şeye gidiyor.
Aynen ha.
Tamam bu taksi tutuyor.
Hayır peki Aleman gitmeyecek istemiyor. Ya gel işi, gel seni ben bir yere götüreceğim diye.
İşin şakası bir tarafa. Normalde hani doğanın da kanunudur. Güçlü olan, sağlıklı olan hayatta kalır. Çocuklarda da sonuçta milyonlarca sperm var ve en kaliteli, en güçlü olan sperm yumurtaya erişir. Bu noktada acaba bu güçsüz ama olan spermlerin yumurtaya ulaşması sonrasında doğacak çocuğun herhangi bir engeli, bir sıkıntısı, bedensel gelişimde
bir gelişim öyle bir şey dedin ki sanki tüm tüp bebekler embesil doğuyor. Sen
yok
de yani.
Estağfurullah yok hayır. Ama tüp bebeklerde en iyi spermi seçip şeye yumurtaya naklediyorlar zaten.
Öyle hani mi? En iyisini mi seçiyorlar?
Kaliteli olan, kaliteli sperm önemli.
Ama bunda canlı eleman yaşıyor orada böyle oynuyor yani
işte
gözüküyor.
Yani orada sperm acaba yine orada kaliteyi gözetecekler de kalite şeyini
olacak. Ne kalitesi? Eleman oluyor. Gidiyor oradan robot buluyor yani bir tanesini
götürüyor.
Bir de
şeyde şimdi zamanı...
Biraz motor nasıl zzzz diye götürüyor
güzel,
böyle.
Sığırcılıkta biz bayağı uğraştığımız için suni tohumlama falan.
Manyetik kolay. Bir şekilde çekiyormuş içine, kapsediyormuş ve götürüyormuş mini motorlarıyla. %30 başarı şansı yakalamışlar. Ve geliştirmeye devam edeceklermiş. İlerisi için mükemmel bir şey olabilir diyorlar ama...
Çocuk yeri robot doğarsa, cyborg...
Yok ya da sperm gitmemiş o giriyormuş, değişik bir şey doğuyormuş dediğim gibi. Metal da robot diye ve tabii bu işin esprisi ama çok enteresan geldi Talha'ya. Yani o minicik şeyin...
İşte dediğim gibi ben acaba sperm kalitesini nasıl seçecekler veya o küçük bir hani tabii hücre kadar
ama
değil
şöyle
ama
şöyle bir şey kalitesiz olan zaten döllenme yapmaz diye düşünüyorum ben o tarafta.
Oraya kadar işte eriştiriyor.
Yalnız biyoloji konusunda kadar cahil olduğumuz da böyle ortaya çıktı. Arkadaşlar bizi düzeltecektir herhalde.
Ben bir akşam hanıma da bir sorayım bunu ya. O biliyor böyle şeyi.
Çünkü o şey yani sonuçta tabii veteriner hekim sen de veteriner hekimdin unuttun gitti sen. Yıllarda oyun köreltti seni.
Ben en son sokakta kedi sevdim yani benim.
O kadar diyorsun.
O bir sanal alemde işte Red Dead Redemption'da ata bindik yani o kadar.
Ama yani beni şey büyüledi ya. Küçücük boyutta.
Kesinlikle.
Bu işi yapabiliyor olması.
Yani kısırlığa inşallah.
Bir de tembel duran bir taneyi seçip götürüyor ya o manyak bir şey ya. Eleman duruyor böyle bildiğin hareket etmiyor ya.
Takılıyor böyle.
Takılıyor. Arkadaşlarla muhabbet ederken bir tane zaten videoda öyle var. Üçü bir aradılar bir tanesi alıp götürüyor.
Ağustos böceği karıcı misal veriyor.
Değişik ya.
Her neyse. Benim oyun dünyasından son haberim geliyor arkadaşlar. Zaten az önce birazcık muhabbetini yapmıştık. Snoop Dogg Instagram üzerinden Bill Gates başta olmak üzere Microsoft ve Xbox One çalışanlarının hepsine
ağır ama
saydı, sövdü arkadaşlar. Gerçi Snoop Dogg'un müziklerini dinleyenler için bunlar son derece normal kelimeler. Zaten adamın hani merhaba güle güle terimleri de bundan oluşuyor hemen hemen. Her neyse, olay şu. Xbox One'ın online altyapısından memnun kalmamış Snoop Dogg ve açıp diyor ki Bill Gates, şu lanet olası, yani Amerikan filmlerindeki tabirle çevirmeye çalışıyorum, şu pisliği düzelt, yoksa PlayStation 4 cephesine PlayStation konsoluna geçiş yapacağım demiş. Ben söylemiyorum, gördüğümü söyleyeceğim arkadaşlar. Bu haber altına yapılan yorumlarda da PlayStation sahibi arkadaşlarımız, abi ne yapıyorsun, burası daha beter, gelme buraya demişler. Öyle bir durum söz konusu.
Gerçekten yaşasa onu tam olarak anlar. O zaman Japonya bizzat kendi gider büyük ihtimalle. Yani burada böyle yapıyorsa.
Sana Nintendo Wii U tavsiye ediyorum sonunda.
Bu arada arkadaşlar, Uber'den konuşmuştuk. Uber'in 63 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı ya genel gelirleri falan. Amerika'da bir ceza kesmişler ve Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu 7.6 milyon dolarlık bir ceza kesmiş ve gerek Amerika gerekse diğer ülkelerde yasal düzenlemeler ve haksız rekabet davalarıyla yüz yüze olduğu da şirketin belirtilmiş. İşte taksiciler hani olayı diyoruz ya, şirket bir şekilde olayı hani Uber, yaşıyor şu anda.
Uber Go Home yazıyor yalnız şeyleri.
Evet, aracın arkasına da Uber Go Home yazmışlar. Sanki. Bu resmi de rica ederiz. Bunu da şimdi Twitter'dan yakaladım, size belirteyim dedim.
Teşekkür ederiz. Çok rica, şahin bakışlı rica ederim. Mesut hemen kaptı olayı.
Benim acaba programın ismini ikisi bir Uber teknoloji. Uber çünkü hani anlamı aynen da var. Uber öyle abi. Koyalım bari de. Yani
şahin bakışlı teknoloji programı da olabilir.
Şahin bakışlı.
Yakaladın ya haberi orada, kaçırmadın.
Yok o kadar demeyelim ya, şahin bakışlı. Peki. Ya da şey mi desek? Murat 131 dedin ya sen orada tembel yatan elemana.
Biz çalışıyoruz ama ya. Program 131 evet. Olmasın.
Burada ikisi birin sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her konudan haber veriyoruz. Biyoloji de var işin içinde, uzay da var. Değil mi? Uydu haberleri
her
falan.
Şey her Snoop şey var. Da var.
Snoop Dogg da var. Şey.
Norveç'teki de devlet var. Liseleri de var.
Evet. Böyle bir program yok ya.
Yok.
Yani yok böyle yok. Program teknoloji ve...
İkisi birin adını yok böyle bir program koyalım.
Ya ben bir tane koymuştum. Sen de kendi kendini övüyorsun diye altta birisi yazmıştı. Anlamamış o hani bizim hep isimleri değiştirdiğimizi. Sonuçta yeni insanlar da izliyor. Bu ne ya, kendinizi övüyorsunuz falan demiş.
Kendini öven program bu.
Kendini öven program. Evet. Öyle yapalım o zaman. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.